Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aleyna lel-huda ve inne lana lel-ahirete vel-ula fe-enzertukum naran telavva. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 Mehr 1402 Hicri Kameri 24 Rebiyul Evvel 1445 Miladi 10 Ekim 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Ana Abdullah Kıran ile Filistin gelişmeleri üzerine yapı röportaj, İran basından seçmeler, İslam'ı tanıyalım ve Amerika'nın gerçek yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameli.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Siyonistlerin Gazze'lileri katliam etmekle daha ağır tokat yiyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, Filistinli gençlerin iradesinin büyük destan yarattığını söyledi. İslami Şura Meclis Başkanı, Filistin halkının yanındayız dedi. İran, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Filistin gündemiyle olağanüstü toplantısına ev sahipliğine hazır. Filistin direniş güçlerinin saldırısında etkisiz hale getirilen onlarca Siyonist askerin isimleri açıklandı. Ve dünyadan Filistinli direnişine destekler devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu hakkında 7 Ekim'deki yıkıcı deprem, Siyonist rejim için onurlanamaz bir istihbarat ve askeri hezimettir deyip, Siyonistlerin Gazze halkına yönelik işledikleri katliam ile daha ağır tokat yiyeceklerini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bugün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Ali Askeri Okulu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Ayetullah Hamenei burada yaptığı konuşmada Hamas'ın başlattığı Aksa Tufan operasyonuna değinirken, 7 Ekim'deki yıkıcı deprem Siyonist rejim için onurlanamaz bir istihbarat ve askeri hezimettir dedi. Başkomandan sözlerine şöyle sürdürdü. Bu, Siyonistlerin kendi eylemlerinden kaynaklandı. Zulüm ve baskı arttığında ve barbarlık doruğa ulaştığında fırtınayı beklemek gerekir. Filistinlilerin cesurca yaptığı operasyon, işgalci düşmanın yıllardır devam eden ve son aylarda daha da artan kötü eylemlerine bir tepkiydi. Bunun sorumlusu rejimin iktidardaki kabinesidir. Akıllı bir operasyon tasarlayan Filistinli gençlerin tedbirini memnuniyetle karşılayan Ayetullah Hamenei, operasyonun Filistinliler tarafından yapılmadığını öne sürenlere yanlış hesaplama yaptığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi ağır darbe alan zalim düşmanın artık kendini masum göstermeye çalışına dikkat çekerek şimdi bu politikayı izliyor. Başkaları da ona yardım ediyor. İstikbar cephesinin medyası ona yardım ediyor. Onların kendini masum gösterme çabaları %100 yalan. Çünkü Filistin'e direnişçiler Gazze kuşatmasını delip Siyonistlerin askeri noktaları ve yerleşim yerlerine ulaşmayı başardı. O Siyonist İsrail masum mu? Bu işgal rejimi ne olursa olsun masum olamaz. O zalimdir, saldırgandır, cahildir, yalancıdır ama asla masum değil. Hiç kimse bu şeytani canavarı aklayamaz ifadelerini kullandı.
Gazze yönelik devam eden saldırılara tepki gösteren Ayetullah Hamenei şunları kaydetti. İşgalci rejim kendini masum göstererek Gazze'ye saldırı, insanların evlerine saldırı, sivillere saldırı ve Gazze halkının Özür dilerim. İşgalci rejim kendini masum göstererek Gazze'ye saldırı, insanlar evlerine saldırı, sivillere saldırı ve Gazze halkını toplu olarak katledilmesi konusundaki zulmünü sürdürmek için bunu bir bahane olarak kullanmaktadır. Kendini masum göstermek bu rejimin cinayetlerini kat kat arttırması için bir bahanedir. Kendini mazlum göstererek bu suçları meşrulaştırmak istiyor. Bu da yanlış bir hesaplamadır. Gaspçı rejimin liderleri, karar vericileri ve destekçileri bilsinler ki bu kendilerine daha büyük bir felaket getirecektir. Bilsinler ki bu zulme verilecek yanıt bu rejimin çirkin yüzüne daha ağır bir tokat olacaktır. Cesur Filistinli gençleri ve canlarından geçen fedakarların kararlılığı Siyonist rejimin bu suçlarıyla daha da güçleniyor. Artık insanların zalimle oturup konuşarak Filistin'de bir konum bulabileceklerini düşündükleri günler geçti. O dönem bitti artık. Bugün Filistinliler uyanık ve bilinçliler, gençler uyanık ve bilinçliler ve Filistinli planlayıcılar var gücüyle çalışıyorlar. Dolayısıyla düşmanın zulme uğramış gibi göstererek suç teşkil eden saldırılarına devam edebileceğini zannetmesi yanlış bir hesaplamadır. Ayetullah Seyyid Ali Hamini, İslam dünyasının Siyonistlerin işlediği suçlara tepki göstermesi gerektiğini de vurguladı.
Cumhurbaşkanı Reisi, Filistin direnişinin son operasyonunu şuur, gurur verici ve örneklik niteleyerek Filistinli gençlerin çelik iradesine büyük hamaset yarattığını belirtti. Bugün Tahran'da yeni metro istasyonlarının açılış törenine konuşan Cumhurbaşkanı, Filistinli mücahitlerin gösterdiği fedakarlık, cesaret, direniş, yaratıcılık ve girişimini tebrik etti. Reisi, Siyonist rejimin saldırılarından bir millete zulüm yapma ve kadınlar ve çocukları yerinden edip arazi ve topraklarını işgal etmenin bir süre devam edebileceği ancak zulüm gören milletin zulmün devamını kabul etmeyeceğini gösterdiğini vurguladı. Reisi, Filistin'i gençlerin çelik iradesinin büyük destan yarattığını işaretti. Yüce Allah'ın onun yolunu mücahitlerin hepsini muzaffer kılmasını temenni etti.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Tahran'ın Filistin halkına yönelik tam desteğini yeniledi. Filistin'deki durumu değerlendiren İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Filistin'in halen İslam dünyasının ana gündeminde yer aldığını belirterek, Filistin, İslam dünyasının ilk meselesidir. İslam devrimi zaferinden bu yana, hatta devrimden önce de Filistin, İslam dünyasının birinci meselesi olmuştur ve böyle olacaktır, dedi. Galibaf hiç kuşkusuz Filistin halkının hedefleri gerçekleşene kadar gereken destek verilecek ve bu konuda gerekli tedbirler alınacaktır ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı işlenen cinayetlere karşı Filistin halkına destek vermek için İslam ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunmaya çalışıyoruz ve bu konuda gündemimizde diye konuştu. Arap medyasına göre işgalci İsrail rejiminin 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarda şehit olanların sayısı 800'ü aşarken 3726 da yaralı var.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile telefonda Filistin'e görüşerek İran'a Filistin gündemiyle olağanüstü toplantıya ev sahibi yapmaya hazır olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha arasında dün akşam yapılan telefon görüşmesinde Filistin'deki gelişmeler ele alındı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki cinayetlerine değinirken, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı üye ülkelerin Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanması çağrısında bulundu. İran'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin Dışişleri Bakanları'nın olağanüstü toplantısına ev sahipliği yapmayı hazır olduğunu vurgulayan Abdullahyan, Filistin halkına yardım için tüm İslam ülkelerine acil eylem çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İbrahim Taha da İsrail'in Filistin halkına saldırılarını kınarken, Siyonist rejimin saldırganlığına ortak yanıt vermek için İslam ülkeleri arasında işbirliği ve koordinasyonun gerekliliğini vurguladı. İbrahim Taha ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı üye ülkelerin Dışişleri Bakanları'nın olağanüstü toplantı önerisini olumlu karşıladı.
Hamas hareketi bugün yaptığı açıklamada Aşkelon sakinlerinden bu kendi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Sürenin dolmasının ardından Gazze'den füzeler uçuşmaya başladı. Hamas saat 17 itibariyle Aşkelon sakinlerinden bu kenti tahliye etmelerini istemişti. Sürenin dolmasının ardından Gazze'den Aşkelon'a onlarca füze atılmaya başlandı. Hamas'ın füzeli saldırılarının ardından işgal topraklarında siren sesleri duyulmaya başladı.
Filistin direniş güçlerinin Siyonist rejime karşı El-Aksa tufanı operasyonu ve İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik ağır saldırılara devam ederken işgal rejiminin kaybının binin üzerine çıktığı bildiriliyor. El-Aksa tufanı operasyonu 4. gününde Siyonist yetkililer bu rejimin kaybının binin üzerine çıktığını duyurdu. Korsan rejim İsrail'in Washington Büyükelçiliği El-Aksa tufanı operasyonunda bu rejimin kayıpları hakkında açıklama yaptı. Büyükelçilik Hamas'ın saldırıları sonucu İsrail'in kayıp sayısının binin üzerine çıktığını bildirdi. Bundan önce Siyonist rejim ordusu bu rejimin kayıp sayısının 900 ve yaralı sayısı ise 2741 kişi olarak ilan etti.
Filistin direniş güçlerinin saldırısında etkisiz hale getirilen onlarca Siyonist askerin isimleri açıklandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İsrail işgal ordusunun takip merkezi dün gece Gazze cephesindeki çatışmalarda öldürülen askerlerinden 130 kişinin isimlerinin açıklanmasına izin verdi. Gerçekte işgal rejiminin askeri kayıplarının resmen açıklananların bir hayli üstünde olduğu tahmin ediliyor. Bazı Siyonist yorumcuların sızdırdığı bilgiler de bu gerçeği onaylıyor. İşgal ordusunun takip merkezinin işgal subaylarından, erlerinden, polislerinden ve istihbarat elemanlarından 130 kişinin isimlerinin duyurulmasına izin vermesinden sonra Siyonistlerin medya organlarında bu kişilerin isim listeleri yayımlandı. Listelerin yayımlanmasından sonra öldürülenler arasında birçok üst düzey komutanın da bulunduğu ortaya çıktı. Verilen bilgilere göre listede yer alanlardan 96'sı işgal ordusu mensubu asker ve subaylardan, 34'ü ise polis ve istihbarat teşkilatlarının mensuplarından oluşuyor. Siyonistlere ait Yediyot Ahronot gazetesinin yayımladığı haberde toplamda ölü sayısının şimdilik 1000'i geçtiğinin tahmin edildiği, Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim merkezlerinde öldürülenlerin cesetlerinin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Arama çalışmalarından sonra ölü sayısında artış olması kuvvetle muhtemel. Bunun yanı sıra yaralılar arasında durumları kritik olan çok sayıda kişi bulunuyor. İşgal güçlerinin Gazze'de sivil savunmasız insanları hedef alan hava saldırıları ise devam ediyor. Savaş hukukuna tamamen aykırı bir şekilde gerçekleştirilen bu vahşi saldırılarda fiili savaşla herhangi bir ilgileri olmayan masum insanlar topluca katlediliyor ve aileler toptan yok ediliyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Filistinlilerin onurlu mücadelesi karşısında cephede sürekli kayıp veren Siyonist katiller ellerindeki teknik imkanları kullanarak savaşla ilgisi olmayan masum insanların üzerine havadan ateş yağmuru yağdırmaya devam ediyor. İşgal güçlerinin Gazze'nin muhtelif bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirdikleri hava saldırılarında şimdiye dek şehit edilenlerin sayısının 830, yaralananların sayısı 4000'i bulduğu haber verildi. Gazze bölgesindeki Filistin Sağlık Bakanlığı bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada işgal güçleri hava saldırıları yüzünden Gazze'ye ait Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 830, yaralıların sayısı 4000 olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şehit edilenlerden 140 kişinin çocuk, 105 kişinin kadın olduğu, yaralananların ise %15'inin çocuk olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı işgal güçlerinin hava saldırılarında doğrudan sivil kalabalıkların ve meskun binaların hedef alındığına dikkat çekti.
Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada Gazze şeridini terk etmeyeceklerini ve savaşmaya devam edeceklerini açıkladı. Hamas hareketinin sözcüsü Husam Badran, Sputnik'e yaptığı açıklamada Hamas hareketinin Gazze şeridini terk etmeyeceğini ve yerel halkın da aynı şeyi yapacağına inandığını söyledi. Badran açıklamasında şu sözlere yer verdi. Bu tüm halkımızın net tutumudur. Burası bizim toprağımız, bu toprağı elimizde tutacağız ve terk etmeyeceğiz. Hamas sözcüsü Badran, Siyonist rejimin Filistinlileri Gazze şeridini terk etme çağrısının bir soykırım hazırlığı olduğunu da ifade ederek şöyle devam etti. Bunlar Filistin halkının şehri terk etmesine yönelik açık çağrılarıdır ve soykırım hazırlıklarıdır. Bu nedenle dünya bu temelde Siyonist rejimiyle mücadele etmelidir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından millete seslendi. İç ve dış gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın Zengezur koridoru konusundaki tutumu ve bundan sonraki süreçte atacağı adımlar Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı ve İran İslam Cumhuriyeti'ne de bu süreçte birlikte çalışma çağrısı yaptı.
Bu tecrübe ışığında Ermenistan yönetiminden beklentimiz önümüzdeki dönemde aklın ve hakkaniyetin ışığında barış, güvenlik ve refah odaklı bir politika izlemesidir. Şayet bu şekilde hareket eder, Zengezur koridorunun açılması başta olmak üzere verdiği sözleri tutarsa Ermenistan yönetimiyle ilişkilerimizi adım adım geliştirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. İran yönetimine de bölgede barışın ve huzurun kökleşmesini sağlayacak, siyasi ve ekonomik adımların yolunu açacak bu tarihi projede birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum. Aziz milletim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin arasındaki savaşa da değindi, şunları söyledi.
Müslümanlar olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ve onun içinde yer aldığı Kudüs-ü Şerif'in gönül dünyamızda ayrı bir yeri var. İnsanlığın en eski yerleşimlerine, medeniyetlerine beşiklik eden Kudüs merkezli coğrafyadaki her kökenden ve inançtan insanlar ecdadımızın idaresinde asırlarca barış ve huzur içinde yaşamıştı. Ecdat bölgenin dini zenginliğine El Halil kapısının üzerine La ilahe illallah İbrahim Halilullah ifadesini yazacak kadar özenle ve itinayla yaklaşmıştı. Yine nihayetinde de barış arayışlarının hep hüsranla sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımı son olayda da görüleceği üzere kendi halkının güvenliğine de tehdit etmektedir. Biz ne İsrail topraklarında ne Filistin topraklarında tek bir masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Devlet aklıyla, soğukkanlılıkla ve insanlık vicdanıyla hareket etme günüdür. Türkiye olarak tarafların talep etmesi halinde esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal yardımlar konusunda da Gazze'ye gerekli yardımların yapılması konusunda hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Sadr Hareketi Lideri Muktada Sadr, Filistin direniş güçlerini tamamen destekleyerek Amerika Başkanı Joe Biden'e yaşlı aptal dedi ve bazı Arap yöneticilerini Filistin'in durumu hakkında atıl davranmasını eleştirdi. Bugün Filistin direniş güçlerini destekleyen bir konuşma yapan Sadr Lideri, Gazze'deki Filistinlilere yardıma hazır olduklarını, Siyonist düşmana karşı cihadın bir onur ve izzet olduğunu vurguladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeden sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek İsrail rejimini Filistin halkına karşı soykırım yapmakla suçladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışması Amerika'nın Orta Doğu politikasının başarısızlığının canlı örneği dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Siyonist rejim-Filistin çatışmasının Amerika'nın Batı Asya politikasının başarısızlığını gösterdiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışması Amerika'nın Orta Doğu politikasının başarısızlığının canlı örneği, Amerika Orta Doğu'daki düzenlemeleri tek eline almaya çalıştı dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı Asya'da yaşanan sorunların Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına görmezden gelmesinden kaynaklandığını ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova'da Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le yaptığı görüşmede, Siyonist rejim ve Filistin arasında yeniden alevlenen çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail İşgal Rejimi'nin Sözde Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'nin elektriğinin, suyunun, gıdasının ve zorunlu ihtiyaç maddelerinin kesilmesi suretiyle onları toptan ölüme mahkum edilmeleri yönünde çağrılarda tepki göstererek bunun tam anlamıyla savaş suçu çağrısı olduğunu dile getirdi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, İran üzerinden Nehçıvan'a karayolu ve demiryolu inşaatı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin zulmeden fırtına beklesin demesiyle ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Filistinli gençlerin son yazdığı destanla Siyonist rejimin onarılmaz yenilgisini işaretli, bu yıkıcı fırtınanın nedeninin sahte gasp rejimin Filistin milletini hakkında reva gördüğü zulüm, cinayet ve barbarlık olduğunu, bu rejimin yalan söylemek ve mazlum numarası yapmakla yırtıcı canavar huyu ve yüzünü söz son Gazze saldırısı ve insanlarını katliam etmekte gizleyemeyeceğini vurguladı. Başkomandan Ayetullah Hameneyi bugün sabah saatlerinde İmam Ali Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen Silahlı Güçler Akademilerinin ortak mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Siyonist rejimden bazı kişiler ve destekçilerinin İran dahil Filistinli olmayanların son olaylara karıştığına dair açıklamalarına temasla "Tabii biz Filistinli gençler ve akıllı Filistinli planlayıcılarının alnı ve kolundan öpüyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Ancak bu beyhude sözler yanlış ve bu hesaplar hatadır. Filistinlilerin son darbesinin gayri Filistinli olmayanlardan" diye söyleyenler, Büyük Filistin milletini tanımamış ve hafife almışlardır, dedi. Filistin Direniş Güçleri'nin 7 Ekim tarihinde başlattığı ve işgal rejimin caydırıcılığının kırdığı El-Aksa Tufanı isimli başarılı operasyon ardından bazı batılı ve siyonist çevreler istihbarat ve güvenlik olarak büyük yenilgilerin telafisi için İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş güçlerine destek rolü ve bu operasyondaki etkisini büyütmeye çalıştılar. Örneğin Ted Cruz ve Lindsey Graham gibi Amerikalı senatörler İran'ın bu saldırıların arkasında olduğunu iddia ettiler veya Wall Street Journal gazetesi bazı kaynaklardan naklen İran'ın bazı silah göndermek ve operasyonu planlamakla Aksa Tufanı operasyonu arkasında yer aldığı gibi bir iddiayı ileri sürdüler. Oysa Amerika'nın demokrat hükümeti İran'ın Hamas'ın operasyona karıştığına dair bir işaretin bulunmadığını duyurdu.
Beyaz Saray Uluslar Güvenlik Konseyi Sözcüsü yaptığı açıklamada İran'ın serbest bırakılan paraların Filistinlilerin saldırıları ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin milletinin kendini savunma hakkı ve topraklarını işgalcilerden kurtarma gibi meşru haklarını her daim desteklemiş ve defalarca buna vurgu yapmıştır. Siyonist rejimin bugün karşı karşıya kaldığı husus ise Filistin direniş güçlerinin artan gücü ve iradesidir. Bu güç Gazze sınırlarını bile aşmış ve Ürdün Nehri'nin batı bölgesi olan Batı Şeria bölgesine kadar yayılmıştır. Böylece İran'da yöneltilen suçlamalar ve Tahran'ın El-Aksa Tufan Operasyonu'nun arkasında yer aldığına dair iddialar daha ziyade siyasi amaçlar güden boş çabalardan ibaret olduğu anlaşıldı. İşgal rejiminin ağır yenilgisinin üstü bu gibi suçlamalar ve iddialarla örtünemez. Bu arada korsan rejim mazlum numarası yapmakta Batı'nın desteğini almayı umduğu anlaşılıyor. İslam İnkılabı rehberi bugün askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Siyonist rejimin saçma iddiaları ile Filistin'e gençlerin cesareti ve akıllıcı yapılan planların Filistin'i olmayanların üstüne atamayacağına işaretle Siyonist rejimin Filistin'e gençlerin cesurca imza attı. 7 Ekim destanından sonra artık önceki Siyonist rejim olmadığını, bu büyük belanın failinin bizzat Siyonistlerin kendisi olduğunu, çünkü barbarlık ve vahşiliğin dozunu kaçırdıkları için fırtınayı beklemeleri gerektiğini vurgularken, bu operasyonun yıllarca süren ve son aylarda şiddete yoğunlaşan gasp düşmanın cinayetlerine bir yanıt olduğu ve suçlunun da bizzat Siyonist gasp rejimin mevcut hükümeti olduğunu belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz El-Aksa Tufanı Operasyon askeri ve istihbarat boyutları ile ilgili. Gazze'deki Filistin direniş gruplarından Hamas ile İslami Cihat Hareketi, diğer Filistinli gruplar ile birlikte 7 Ekim 2023 tarihinde Siyonist rejime karşı El-Aksa Tufanı operasyonu başlatarak Siyonist rejimi gafil avladılar. Filistin direniş gruplarının cumartesi günü başlattığı operasyon çok açıdan bir ilk sayılıyor. Bu operasyonda kullanılan askeri istihbarat ve taktiksel yöntemler, kullanılan bazı askeri teçhizat ve silahlar, önceki çatışmalarda kullandıkları yöntemler ve silahlardan çok farklıdır. Filistinli grupların bu operasyondaki cesaret ve yaratıcılıkları, bu cephe için yeni fırsatlar ve karşı tarafın zafiyetlerini ortaya koydu. Direniş grupları havadan, karadan ve denizden işgal topraklarına saldırı başlattı ve Gazze'nin çevresindeki tüm bölgeleri kapsadı. Direniş grupları bu operasyonda Siyonist rejimin 50 askeri üssü ve Gazze çevresindeki Siyonist yerleşkeleri saldırdı. Bu operasyonda işgal rejiminin kaybının bini geçtiği, binlerce Siyonist'in de yaralandığı bildiriliyor. El-Aksa Tufanı operasyonun en önemli özelliklerinden biri karşı tarafın gafil avlanmasıdır. Bu operasyonda Siyonist askerler Filistin direnişçi gruplar karşısında hazırlıksız yakalandılar. Siyonist rejimin bazı üsleri ve karakollarından çekilen film ve videolardan net bir şekilde bu durum anlaşılıyor. Brookings Düşünce Merkezi'nin Batı Asya'dan sorumlu uzmanı Nathan Sachs, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayların hazırlığının hayret verici olduğunu itiraf etti. Sachs, Hamas'ın İsrail'e salı günü sabah saatlerindeki baskınında onlarca Hamas gücü Gazze'den binlerce füze desteğiyle İsrail'in köyleri ve kentlerini sızdığını yazdı. American Wall Street Journal gazetesi de kaleme aldığı Büyük Baskın isimli yazıda bu operasyonu Siyonist İsrail rejiminin ordusu ve istihbarat servisleri için büyük ve tarihi bir yenilgi olarak niteledi.
Washington merkezli Ortadoğu Düşünce Enstitüsü'nün üst düzey üyelerinden Brian Katulis bu operasyonun oldukça planlı bir şekilde yapıldı, bir gecenin işi olmadı, İsrail veya güvenlik ortaklarınca tespit edilmemesinin şaşırtıcı olduğunu, böylesi büyük tarihi yenilgiyi kabul etmenin zor olduğunu vurguladı. Askeri boyut olarak Filistin direniş grupları yeni ve çeşitli silahların kullanması, 2022'deki Karabağ ve Ukrayna savaşları başta olmak üzere son savaştaki kazanımlar ve derslere özel iyi gösterdiklerini gösteriyor. Bu bağlamdaki önemli hususlardan biri, havan topu ve diğer patlayıcılara donatılan Quad koptellerin kullanılması ve düşmanın zırhlı araçlar ve tankların etkin şekilde imha edilmesidir. Bu taktiğin kullanılması sonucu anti-tank füzelerini imha etmek için aktif savunma sistemine sahip İsrail'in Merkava tanklarının yukarıdan kolaylıkla imha edilmesine imkan sağladı. Bu operasyonda Filistinli direnişçiler işgal topraklarına havadan sızmak için ilk kez paramotorlar kullandılar. Filistin direniş hareketleri ayrıca Siyonist hücum güçleri ve teçhizatlarına karşı kamikaze İHA'larını ve kamyonetleri ve motosikletleri Siyonist askerleri gafil avlamak için etkin şekilde kullandılar. Sonuç itibariyle Filistin direniş gruplarının bu operasyonda binlerce füze fırlatırken çeşitli silahlar ve yöntemler kullanılarak bir yandan İsrail rejiminin demir kubbe sisteminin şaşkınlığına ve füzelerin Tel Aviv dahi çeşitli noktalara düşmesini, diğer yandan çok sayıda Siyonist'i esir alıp etkisiz hale getirmeyi başardılar. Bu füzelerin menzili ve dikkatindeki artış kuşkusuz İsrail rejimi için askeri açıdan büyük bir meydan okuma sayılıyor. El-Aksa Tufan Operasyonu direniş grupları ve İsrail arasında denklemleri değiştirdiği gibi Filistinler ile Siyonist rejim arasındaki askeri karşılaşmalarda bir dönüm noktası sayılıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki röportajımızda siyasi analist Sayın Abdullah Kavan ile Hamas'ın son günlerde İsrail'in mevzilerine doğru başlattığı operasyonu ve bunun zamanlama açısından bölgemizde ne anlama gelebileceği ile ilgili uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaştık. Özellikle bölge ülkelerinin bu konudaki görüş birliği içinde olmaları ve Siyonist İsrail rejimine karşı tek sesle yürümeleri gerektiği ifade edildi dünkü röportajımızda. Bugün de yine bu konu etrafında Sayın Kavani ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi Müslüman ülkelerin bundan sonraki izleyeceği politikaları daha çok Filistin meselesinde belirleyici bir rol oynayacak. Peki şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde alınan kararlar vardı daha önce Filistin'le ilgili ama hiçbiri özellikle İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştiren Arap rejimler tarafından dikkate alınmadı. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Şimdi bu birliktelik ve vahdet nasıl sağlanacaktır bu Filistin meselesinde Müslüman ülkeler arasında? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz efendim?
Ben şöyle net olarak ifade edelim. Aslında Kudüs Müslümanların ortak sembolüdür. Belki Müslümanlar arasında bizim en büyük yaramız olan, en büyük acımız olan bazı ihtilaflar bu tür meselelerde, Kudüs gibi meselelerde bunlar bir tarafta kalıyor ve ümmet bugün Kudüs üzerinde birleşebiliyor. Kudüs birleştirici bir gücü vardır ve bugün Kudüs'ü savunanlar bir avuç insan her türlü fedakarlığı gösteriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan bahsettiniz. Şimdi bugüne kadar bu kadar işgalden sonra özellikle haritalara bakan herkes vicdani olarak şuna bakıyor. Yani 1946'dan itibaren Filistin toprakları gıdım gıdım işgale uğramış, yerler yıkılmış, katliamlar olmuş ve sadece Batı ülkeleri, onlardan diyeceğimiz bir şey yok. Batı ülkelerin tavırları şu anda da belli yaptıkları açıklamalardan. Fakat İslam İşbirliği'nin teşkilatının 57 ülke eğer bir ara geliyorsa, sadece bunu kınamayla geçiştiriyorsa bu hem yetersizdir hem de bundan sonraki toplantılarda yapacakları açıklamaların hiçbir karşılığı olmaz. İsrail de bu hesabı yapmaz. Siyonist rejim de bunun hesabını yapmaz. Daha önceki işgallerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararları uygulanmış olsaydı, siyasi, ticari, ekonomik olarak eğer bunlar uygulanmış olsaydı, kısmi olarak dahi uygulanmış olsaydı, belki bugün İslam İşbirliği'nin yapmış olduğu bir açıklama çok daha farklı bir karşılığı olacaktı. Dolayısıyla şimdiye kadar hep kınamalarla geçiştirilmiş, bunlar yetersizdir. Eğer yeni bir karar alınacaksa, bunu uygulanabilir bir hale getirilmesi gerekir ki, en azından böyle bir açıklama yaptığı zaman İsrail, Siyonist rejim böyle bir hesap yapsın. Yoksa kınama olarak biz yetersiz görüyoruz. Bu adımları şimdiye kadar yetersiz gördük. Bundan sonra da kalıcı, dikkat çekici, sahaya etki edebilecek bir sonuç doğuracağını açıkçası biz tahmin etmiyoruz.
Tahran Radyosu.
Bir başka tespit daha var gündemde. Şimdi aslında savaşın başlangıç noktasındayız ve bundan sonraki süreçte özellikle İsrail'in Hamas'ın müttefiklerine olan tavırları ve misillemede bulunabileceği ihtimalinden söz ediliyor. Şimdi bu aslında iddia sizce ne kadar gerçek olabilir? Bölgemizde bunca yani krizler yaşanırken ister Suriye ile ilgili olsun, Irak'la ilgili olsun, Yemen'le ilgili böylesi bir yani senaryonun gündeme gelmesi ne kadar muhtemel? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz efendim?
Şimdi Hamas bu eylemi gerçekleştirdiği zaman uzun süreli bir hesap yapmıştır. İsrail'in, Siyonist rejimin saldırılarını da hesaplamıştır. Dikkatinizi de çekmiştir. İlk günden itibaren Hamas, İsrail özellikle askerlerini ya da işte ele geçirebildiklerini göz altına aldı ve bunları ne yapacak? Bir misilleme olarak, bir koz olarak kullanacaktır ki bugün Haniye'nin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Özellikle takasla ilgili dikkatinizi çekmiştir. Kadın esirlerin şimdiye kadar Siyonist rejimin zindanlarında olan kadınlara karşı takasta karşılıklı olarak verebilirdiği bir açıklaması oldu. Aslında Hamas hem askeri olarak özellikle karadan bir operasyon yapılırsa kendi hesabını yapmış, havadan da benim kanaatim özellikle Hizbullah'ın belki İslami Cihad'ın yani Lübnan'da da müdahale etme durumu vardır ki dün onunla ilgili de bazı saldırılar yapıldı. Yani şimdiye kadar hiçbir saldırılı yapılmayacak ya da işte Gazze'ye yapılan saldırılar, Filistin'e yapılan saldırılar karşılıksız kalmayacak şeklindeki bir düşünce aslında şu anda İsrail'le Siyonist rejimi de rahatsız ediyor. Benim kanaatim bu operasyon yapılırken bunun arkası da hesaplanmış ki biz hem açıklamalardan hem de o gözaltılardan şunu anlıyoruz ki eğer yeni bir hamle yapılırsa Hamas yeni bir hamle, yeni bir atak yapmaya hazırdır ve sanki uzun süreli de bir hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz.
Son soruda Lübnan ile ilgili kısa bir soru sormak istiyorum. Lübnan Hizbullah Hareketi de bildiğiniz gibi bu operasyona destek verdi. Siyonist rejimin Lübnan'ın bazı bölgeleriyle de ilgili bir takım aslında iddiaları gündemde konuşuluyor. Hatta bunun intikamını Lübnan'dan alabilir şeklinde bazı yorumlara da rastlıyoruz. Lübnan'ın direnişini siz şu anda nasıl görüyorsunuz Abdullah Hocam?
Şimdi Amerika'nın açıklamaları ya da özellikle Siyonist rejimin gösterdiği bazı adresler vardı bu saldırıdan sonra. Bir tanesi İran'ı özellikle adres gösterdi. Yani işte istihbarat işbirliği olmuş. Bir tanesi Suriye istihbaratı. Bir tane de sizin ifade ettiğiniz gibi Lübnan üzerinden bazı işaretler yapıyor. Yani onların desteğini işaret ediyor. İşte onlara yönelik de bazı saldırılarımız olabilir. Aslında şimdiye kadar İsrail'in bu tür tehditlerine karşılık benim kanaatim bundan sonraki süreçte gerek İran gerek Suriye içerisindeki unsurlar gerek Lübnan Hizbullah üzerinden çok daha farklı ve büyük bir misilleme ya da bir saldırı düzenleyebilir. Eğer İsrail bu süreç içerisinde dediğim gibi devletlerin desteğini görmezse, diğer taraftan özellikle Gazze ile ilgili yani Müslüman ülkelerin desteklerini görmezse, gerek Lübnan'la ilgili de bazı operasyonlar yapabilir. Kısa sürede değil, uzun sürede eğer bir destek alınmazsa, yani Filistinliler, Gazze'liler, Hamas bir destek almazsa ve istediği sonuçları elde ederse Siyonist rejim, sonraki süreçte Lübnan, Hizbullah ile ilgili de bazı adımlar atabilir. Bunun için diyoruz ki bu adımların atılmaması ve Siyonist rejimin aslında bir balon olduğu, Demir Kubbe'nin bir balon olduğu, Mossad'ın bir balon olduğu anlaşılmışken, özellikle Lübnan Hizbullah'ı, İran, Suriye içerisindeki unsurlar tamamıyla bütün Müslüman ülkelere düşüyor ama daha çok onları ilgilendiren İsrail'in, Siyonist rejimin adres gösterdiği noktaların da Gazze'ye, Filistinlilere, Hamas'a çok daha fazla sahiplik etmesi gerekir ki, çünkü bu kangren sadece Gazze'liler için değil, bütün İslam coğrafyası için bir tehlikedir.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Abdullah Bey.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdullah Kavani ile sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü sunduk. Filistin gelişmeler çerçevesinde son günlerde Hamas'ın İsrail'e doğru başlattığı operasyonlarla ilgili sizler bilgilendirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Ebrar gazetesi Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Filistin'deki son çatışmalardan Siyonist rejimi sorumlu tutması, Dışişleri Bakanı'nın Müslüman ülkelerin Filistin'e desteklerinin zaruretini vurgulaması, Afganistan'daki depremde can kaybının 2000'i aşmasına dair haberleri yer verirken, Etimat gazetesi İslam İnkılabı rehberinin Hemedan kentinde şehitleri anma toplantısındaki mesajına yer veriyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Hamedan ilindeki şehitleri almak için düzenlenen 2. Milli Kongre organizatörleriyle yaptığı görüşmede Batı'nın kadının onurunun ayaklar altına alınmasından sorumlu olması gerektiğini belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, 27 Eylül'de düzenlenen ve önceki gece Hamedan'daki konferans sırasında yayınlanan 2. Milli Hamedan İli Şehitlerini Anma Kongresi'nin organizatörleriyle yaptığı toplantıda şunları vurguladı. İslam Cumhuriyeti'nin kadın meselesinde savunma değil saldırgan bir konumda olduğu defalarca vurgulanmıştır. Çünkü kadınların onur ve haysiyetini ayaklar altına almaktan Batı sorumludur. Ayetullah Hamenei, şehitlerin isimlerini ve yollarını kullanarak İslamiyet ile milliyet arasında zıtlık olmadığını gösteren sanat eserlerine bir örnek daha tanıyarak şunları ekledi. Devrimin başlangıcından itibaren bazı kişiler İslamcılık ile milliyetçiliği zıt kutuplara koymaya çalışmış. Şehitler ise bu sahte kışkırtmanın yanlışlığını açıkça ortaya koymuştur.
Horasan gazetesi Tümgeneral Bakri'nin Filistinli gençlerin çok yakında Aksa Camisi'ni kurtaracağını belirtmesi, direniş cephesinin Aksa tufanının bölgedeki uzlaşmacılara bir uyarı olduğunu belirtmesi, Nizam Maslahatını Teşhis Konseyi Sekreterinin Aksa tufanının Siyonist rejimin sorununun başlangıcı olduğunu belirtmesi gibi haberler yer alırken, İtilat Gazetesi ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan naklen, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır başlıklı haberinde şunlara değiniyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç semavi dininde mukaddes beldesi olan Kudüs-ü Şerif'in herkes için öneminin, anlamının, değeri ve yerinin tartışılmaz olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Yüzyıllar boyunca bir barış ve esenlik yurdu olan Kudüs ne yazık ki gerilimin, işgalin, yıkımın ve gaspın sembolü haline gelmiştir. Batı Asya tarihini bilenler şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyor. Bugün bölgemizdeki sorunların tamamının kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun bir şekilde çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir. Kudüs'ü zaman ve mekan olarak bölme gayretiyle Harem-i Şerif'e yönelik tacizlerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ve itirazımızı her seferinde, her fırsatta dile getirdik. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.
Tahran Radyosu.
Ticaret Gazetesi, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'tan naklen adaletin yayılmasının kurumlar arası sinerjiyle gerçekleşeceğini belirtmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Erivan ile barışa yeşil ışık yakması, Tel Aviv'in Hamas karşısında pahalıya gafil avlanması gibi haberler yer alırken, Camicem Gazetesi ise Siyonistlerin cehennemden kaçmak için İşgal topraklarında sıraya girdiğini belirtirken, çeşitli Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek gösterilerinin düzenlendiğini değiniyor. Haberin bir bölümünde şunları okuyoruz.
İngiltere'nin güneyindeki Brighton kentinde Filistin Dayanışma Kampanyası grubunun çağrısıyla toplanan halk Filistin'e destek gösterisi yaptı. Filistin Dayanışma Kampanyası grubunun çağrısıyla kentin tarihi saat kulisi önünde toplanan halk Filistin'e destek sloganları ile Siyonist rejimin Filistinlere yönelik uygulamalarını protesto eden sloganlar attı. Göstericilerden Russell Jones insanların Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları öğrenmesi için çalıştıklarını kaydederek bazı medya kuruluşlarındaki Filistinlerle ilgili yanlış bilgilendirmeler olduğunu belirtti. Filistinlilerin onlarca yıldır maruz kaldıkları baskıya karşı direndiğini vurgulayan Jones, Batılı hükümetleri ise Siyonist İsrail'i kendisini savunduğu için desteklerken aynı açıklamayı Filistin için yapmamaları nedeniyle eleştirdi. Jones, Filistinlilerin hiçbir zaman gerçek bir destek görmediklerini belirterek, İngiltere'de yapılan bir ankete göre halkın %50'sinin Filistin'i desteklediğini, %25'inin de İsrail'e bakışının olumsuz olduğunu belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak via arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde peygamberlerin bazı özelliklerinden söz ettik ve sabır, kesin tavır, uzlaşmaz ruh ve Allah'a tevekkül etmenin peygamberlerin bazı belli başlı özellikleri olduğunu ifade ettik. Bugünkü sohbetimizde peygamberlerin diğer bazı özelliklerinden söz etmek istiyoruz.
İlahi enbiyanın bazı ortak özellikleri söz konusudur. Ki bu da başlı başına bu insanların semavi risaletlerinin açık delili sayılır. Kur'an-ı Kerim ayetleri ve tarihi belgelere göre ilahi peygamberlerin tümü, ilahi özelliklerinin dışında sıradan insanların arasından seçilmiştir ve hepsi diğer insanlar gibi normal bir yaşam sürdürmüştür. Peygamberlerde diğer insanlar gibi beslenme, izdivaç ve aile ocağı kurmak ve yaşamın diğer normal durumlarında başka insanlardan farksızdı. Peygamberler irade sahibi insanlardı ve ibadet ve ilahi ahkama uyma konusunda sorumlu ve görev ve yükümlülüklerine bağlıydı.
İlahi peygamberlerin bir özelliği asil, necip ve her türlü kötülükten arınmış, pak ailelerde dünyaya gelmiş olmalarıdır. Bu asalet ve paklık peygamberlerin atalarında ve sülalelerinde de göze çarpıyor. Ailevi asaletten maksat ise peygamberlerin aileleri zengin ve eşraftan olduğu değildir. Peygamberler toplumun mahrum kesimlerinden insanlardı. Böylece mağdur ve mahrum insanların çektiği acıyı daha iyi anlayabiliyordu. Hazreti Ali aleyhisselam peygamberlerin bu özelliği hakkında Nehcül Belaga'da şöyle diyor. İlahi enbiya mustazaf insanlardı ve Allahu Teala onları açlıkla sınadı ve zorluklar çektirdi. Onları çetin uğraşlarla sınadı ve zorlukların arasında bırakarak iman gücünü ortaya çıkardı. Eğer Subhanallah irade buyursaydı, Biset sırasında onların yüzüne altın hazineleri ve madenleri ve türlü bahçelerin kapılarını açardı. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere enbiyanın muhaliflerinin sürekli üzerinde durduğu bir bahaneleri, peygamberlerin ve onların gerçek izleyenlerinin yoksul olmasıydı. Örneğin Firavun'da aynı konuyu Hazreti Musa aleyhisselam karşısında bir bahane olarak gündeme getirdi. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'u yegane Allah'a davet ettiğinde Firavun o Hazretin güçlü mantığı karşısında şöyle dedi. Ona altın bilezikler verilmeli veya yanında ona yardımcı melekler gelmeli değil miydi?
İlahi peygamberlerin yaşam tarzı sıradan insanlar gibiydi. İlahi peygamberler zorluklarda halkın yanındaydı ve onlarla birlikte zorluklara katlanırdı. İlahi peygamberlerin sıkı düşmanları vardı ve sürekli bu inatçı düşmanların tacizine uğrardı. İlahi peygamberler bazen hastalıklardan, yoksulluktan ve benzeri durumlardan acı çeker, bazı cahil ve bağnaz insanların hakaretine uğrardı. Ve gerçekte başka insanların karşılaştığı her türlü sıkıntı ile karşılaşırdı. İşte bu yüzden Allah Teala peygamberine hitaben o hazretten önce de onun gibi yemek yiyen ve çarşıda yürüyen peygamberler gönderdiğini buyuruyor. Ancak eşraf ve tağut muhaliflerin kültüründe bu tür durumlar anormal ve tuhaf görünüyordu. Bu yüzden ilahi peygamberler sürekli düşmanlarca serzeniş ediliyordu. Düşmanlar, Hazreti Nuh'u sıradan bir insan olmakla suçluyor ve neden onlar gibi yediğini ve içtiğini sorguluyordu. Hazreti Nuh'un muhalifleri kendilerince bu kuşkuyu uyandırarak o hazretin nübüvvetini tekzip ediyordu.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz lüks ve şatafatlı yaşam insanın ahlakını ve psikolojisini zamanla bozuyor ve yaşam tarzını değiştiriyor. İşte bu yüzden Enbiya lüks ve şatafatla eşraf yaşamından uzak duruyordu. İlahi peygamberler giysilerini sıradan insanların giysileri gibi seçiyor ve sade giyiniyordu. Oysa Karun gibileri çok süslü ve şatafatlı giysiler giyerek büyük bir kibirle halkın arasında dolaşıyordu. Meslek bakımından da peygamberlerin büyük bir bölümü besicilikle uğraşıyor veya çobanlık yapıyor veya tarımla uğraşıyordu. Kuşkusuz peygamberlerin bu denli sade yaşaması halk kitlelerini etkilemelerinin bir nedeniydi. Nitekim peygamberleri izleyenlerin büyük bir bölümünü de toplumların mağdur ve yoksul kesimleri oluşturuyordu. İşte bu yüzden Hazreti Nuh aleyhisselamın kavminin önünde gelen eşraf ve büyükleri onu eleştiriyordu ve toplumun alçak ve yoksul kesimleri ancak o Hazreti izlediğini belirterek Hazreti Nuh'dan bu mağdur insanları çevresinden uzaklaştırmasını istiyordu.
İlahi peygamberlerin bir başka ortak özelliği hepsinin halkın iyiliğini istemesiydi. İlahi peygamberler gerçekte Allah Teala'nın rahmaniyet özelliğinin simgeleriydi ve insanlara karşı sevgi ve merhametle davranırdı. İlahi peygamberlerin tek amacı Allah'ın rızasını kazanmak olduğundan hayırsever çabaları için sınır tanımazdı. Tüm ilahi peygamberler güçleri yettiğince kavimlerini doğru yola hidayete erdirmeye çalışır ve bu yolda her türlü fedakarlıkta bulunurdu. Nitekim Hazreti Musa, Hazreti İsa ve İslam peygamberinin yaşamları gözden geçirildiğinde bu iddianın doğruluğu da ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin insanların saadete ve mutluluğa ermesi için aşırı şevkini şöyle beyan ediyor. "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir."
Eğer Enbiya, insanların iyiliğini istemeyen insanlar olsaydı, onca tehdide ve tehlikeye katlanmaz ve bunun yerine rahat bir yaşam sürdürmeye çalışırdı. Oysa bu büyük insanlar her türlü tehlikeye göğüs geren ve böylece insanları gaflet uykusundan uyandırarak cahillik ve sapkınlıktan kurtarmaya çalışırdı. Kur'an-ı Kerim Hazreti Nuh aleyhisselamın dilinden naklen inatçı ve bağnaz kavmine şöyle diyor. "Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir ölçüyüm."
Nübüvvet ve risalet makamına ermek için gerekli şartlardan biri sadakat ve emanettarlıktır. İlahi peygamberler vahiy mesajını insanlara iletirken ilahi sırları korumakta da emanettar ve dürüst insanlardı. Kur'an-ı Kerim'de de peygamberlerin emin insanlar olduğu beyan edilmiştir. Nitekim Hazreti Lut kendi kavmine hitaben kendisi emin bir elçi olarak onlara gönderildiğini belirtiyor. Yine ilahi peygamberlerin bir başka ortak özelliği cesur olmaları ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmamalarıdır. Enbiya marifet ve Allah'ı tanımakta kemal mertebelerini geride bıraktıkları için varlık aleminde her şeyin esas kaynağı Allah Teala olduğunu çok iyi biliyordu. Eğer Allah Teala birini koruma altına alacak olursa dünyada hiçbir şey ona zarar veremeyeceğini yine ilahi peygamberler herkesten daha iyi bilirdi. İşte bu yüzden bu büyük insanlar Allah'a karşı isyan ve itaatsizlikten korktukları gibi ondan başka hiçbir şeyden de korkmazdı. Kur'an-ı Kerim hak mesajını iletme yolunda hiçbir şeyden korkmayan insanlar hakkında şöyle buyuruyor. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Gerçekte Allah'tan başkasından korkmamak duygusu enbiyada çok muazzam bir caydırıcı güç gibi etki yapıyor ve onları en sıkı düşmanlara karşı dirençli hale getiriyordu. Nitekim peygamberlerin batıl cephesiyle yüzleşmede zafer kazanmalarının bir sırrı da eşsiz cesaretleriydi.
İnsan önemli bir mevkiye ulaştıklarında hemen kibir ve bencilliğe kapılır ve başkalarına karşı davranışları değişmeye başlar. Ancak ilahi peygamberler bu kesimin aksine ulaştıkları bu semavi mevkiden asla olumsuz yönde etkilenmemiştir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onca seçkin mevkiine karşın asla Allah'a kulluk yörüngesinin dışına çıkmadı ve her an alçak gönüllü yaşadı. Allah Resulü başkalarına ve hatta çocuklara selam vermekte erken davranır, ev işlerinde yardımcı olur ve kendisi başkaları gibi bir insan olduğunu buyururdu. Gerçekte ilahi enbiyanın en büyük onuru kendilerini Allah'ın kulu görmeleriydi. Allah'a tapmak ve ona kulluk etmek, ilahi peygamberlerin en seçkin ortak özelliklerinden biriydi. Nitekim Enbiya suresinin 25. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur. Şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
Kıldığımız namazlarımızda Allah Teala'nın yegane olduğuna şahadet getirdikten sonra da Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet getiriyoruz. Burada ilginç nokta o Hazretin ilkin Allah'ın kulu olduğuna ve ardından Risaletine şahadet getirmektir. İlahi peygamberlerin tümü kendilerini ilkin Allah'ın mutlak kulu olarak bilirdi. Ve hiçbir peygamber insanları kendisine tapmaya davet etmedi. Nitekim Hazreti İsa henüz beşikte bir bebekken Allah'ın kulu olduğunu ve Allah tarafından peygamber seçildiğini ve ona bir kitap verildiğini beyan etti. Meryem suresinde yer alan bu ifadeden de anlaşıldığı üzere Hazreti İsa da peygamber olduğunu beyan etmeden önce kendisini Allah'ın kulu olarak tanıtmaktadır ki bu da peygamberlerin gözünde Allah'a kulluk etmenin önemini yansıtır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizi www.parsuley.ir'den takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Komedi Kanan Gerçek Yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizi Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın görevden alınması.
Amerika'da ekonomik krizlerin devamı.
Amerika hapishanelerinde ırkçılığa yönelik eleştiri.
İntihar olanlarının artması.
Ve Biden'ın Ukrayna'ya yardımının sekteye uğramasına ilişkin endişesi.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı. Şimdi detaylar.
Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin görevine kendisinin de üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti içerisindeki aşırı sağcı grubun önergesiyle son verildi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalması ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu. Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Matt Gaetz'in dün kendisi de Cumhuriyetçi olan Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin koltuğundan edilmesi için sunduğu önerge bugün oylamaya sunuldu. Önerge 210 hayır oyuna karşın 216 evet oyuyla kabul edildi. McCarthy'nin görevinden edilmesine demokratların yanı sıra 8 cumhuriyetçi evet oyu verdi. McCarthy böylece Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevinden edilmiş oldu. Ancak temsilci olmaya devam edecek. Yeni bir başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak cumhuriyetçi temsilci Patrick McHenry atandı.
Amerika Temsilciler Meclisi'nde 110 yıldan fazla süredir meclis başkanının koltuğundan edilmesi için ilk kez oylama yapıldı. McCarthy, kendi partisi içindeki desteğin azalmasının ardından modern Amerikan tarihinde kendi partisinden üyelerin oylarıyla görevinden düşürülen ilk Temsilciler Meclisi Başkanı olarak kayda geçti. Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler içindeki aşırı sağcı bir grup ile McCarthy arasındaki gerginlik uzun süredir devam ediyordu. Bu grupta yer alan Florida temsilcisi Cumhuriyetçi Gaetz, Ocak ayında McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olmasına karşı çıkmıştı. Gaetz ve beraberindeki grubu ikna etmek için bazı tavizler vermek zorunda kalan McCarthy, 15 kez yapılan oylamanın ardından ancak başkan seçilebilmişti.
McCarthy'nin meclis başkanı olmak için kendisine desteklemeyen cumhuriyetçilere verdiği tavizler arasında koltuğundan edilmesi yönünde oylama yapılması için bir temsilcinin önergesinin yeterli olması da yer alıyordu. Gaetz ile McCarthy arasındaki gerginlik son dönemde giderek arttı. Gaetz, McCarthy'nin demokratlara tavizler verdiğini savunarak iyi bir lider olmadığını ima etmişti. McCarthy ise Gaetz'in ülke için bir şeyler yapmaktan ziyade kişisel çıkarı için televizyonlara röportaj vermekle meşgul olduğunu kaydetmişti. Gayet son olarak McCarthy'nin bütçe görüşmeleri kapsamında Amerikan Başkanı Joe Biden ve demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti. Cumhuriyetçi Parti içinde aşırı sağcı üyeler sınır sorunlarının çözülmesi için daha agresif adımlar atılmasını ve Ukrayna yardımları ve harcamaların olabildiğince azaltılmasını talep ediyor.
Eski Amerika Başkanı Donald Trump oylama öncesi kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada cumhuriyetçilerin kendileri arasındaki çekişmesini eleştirdi. Trump, "Cumhuriyetçiler neden sürekli kendi aralarında kavga ediyor? Neden ülkemizi mahveden radikal sol demokratlarla mücadele etmiyorlar?" ifadesini kullandı.
New York borsası, Siyonist rejim İsrail ve Filistin direniş güçleri arasında çatışmaların neden olduğu tedirginlikle haftanın ilk işlem gününü düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve %0,44 azalarak 33.259.084 puana indi. S&P 500 endeksi %0,45 azalışla 4.289.002 puana ve Nasdaq endeksi %0,78 kayıpla 13.326.022 puana geriledi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı Aksa tufanı saldırısının ardından pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.
İşgalci rejim İsrail ile direniş güçleri arasındaki çatışmalar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltirken küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğine dair endişeleri arttırdı. Söz konusu gelişmelerle Brent petrolünün varil fiyatı bugün Türkiye saatiyle 16.46 itibarıyla %3,48 artışla 87,52 dolara çıkarken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü WTI ham petrolünün varili de %3,87 artarak 85,99 dolardan alıcı buldu. Analistler İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu, artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları uzmanları hapsedilen siyah kadınların doğum sırasında zincire vurulduğunu, erkek mahkumların ise zor koşullarda çalışmaya zorlandıklarını öne süren ifadelerini gerekçe göstererek sistemik ırkçılıkla mücadele etmek için Amerika ceza adaleti sisteminde büyük reformlar yapılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler tarafından atanan 3 uzman, dün yayınlanan bir raporda Nisan ve Mayıs aylarında yapılan ziyaretlerde Amerikan hapishanelerinde insan onuruna hakaret anlamına gelen uygulamalar tespit ettiklerini söyledi.
Amerika'nın Cenevre'deki diplomatik misyonu yorum yapmaktan kaçındı. Federal Cezaevleri Bürosu, hapsedilen bireylerin yanı sıra çalışanların ve halkın emniyetini ve güvenliğini sağlamaya kararlı olduğunu açıkladı. Raporda bu tür uygulamalardan birinin kadın mahkumların doğum sırasında kelepçelenmesi olduğu belirtildi. Uzmanlar, doğum sırasında baskı altında tutuldukları ve zincirlendikleri için bebeklerini kaybeden hamile kadınların ilk ağızdan duydukları ifadelerinin dayanılmaz olduğunu söyledi. Ayrıntı vermesi istenen bir Birleşmiş Milletler Haklar Sözcüsü, birkaç vakaya değindi ve bunların hepsinin siyah kadınları kapsadığını doğruladı.
Amerika'da intihar oranları geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Perşembe günü açıklanan resmi rakamlara göre geçen yıl 49.449 kişi intihar etti. 2021 neredeyse bu rakam 48.449 oldu. Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press geçen yılki rakamların tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını yazdı. Haberde 45 ile 64 yaşındakilerin intiharlarında yaklaşık %7, 65 yaş ve üstündekilerde ise en az %8 artış görüldüğü belirtildi.
Tahran Radyosu.
Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC'den Debra Avra'yı bu yaş aralığındaki kişilerin işlerini ya da eşlerini kaybettiklerine dikkat çekti. Öte yandan 25 ila 44 yaşındakilerin intihar oranlarında %1'lik artış gözlemlendi. Bu grupta intihar en sık görülen ikinci ölüm sebebi oldu. 2021'de ise intihar 4. sıradaydı. 10 ila 24 yaşındakilerin intihar oranlarında ise en az %8'lik düşüş kaydedildi. Bunda özellikle gençlere sağlanan psikolojik desteğin artırılmasının önemli rol oynadığına işaret edildi. Başkent Washington'daki Amerikan İntihar Önleme Vakfı'ndan Jill Harkavy Friedman, intihar oranlarındaki artışın temel nedeninin ateşli silahlar olduğuna dikkat çekti.
Amerika'da cumhuriyetçiler arasındaki çekişmeler temsilciler meclisindeki bütçe görüşmelerini karmaşık hale getirmiş ve Beyaz Saray'ın Biden yönetiminin dış politikasının birinci önceliği olarak Kiev'e yardımın sürdürülmesine ilişkin endişeleri yol açmıştır. Bu bağlamda Amerikan Devlet Başkanı Biden son sıralarda yaptığı açıklamada Amerikan Kongresi'ndeki kaosun Ukrayna'ya fonların sunulmasında soruna yol açabileceği uyarısında bulundu. Amerikan Başkanı Biden, Washington'un Ukrayna'ya yardımların yapılmasına ilişkin sözlerini Amerikan Kongresi'ndeki düzensizlikten dolayı yerine getiremeyeceğinden endişeli olup olmadığına dair bir soru üzerine yaptığı açıklamada bu konunun kendisini endişelendirdiğini, buna rağmen temsilciler ve senatodaki her iki partiden oluşan çoğunluğun Ukrayna'ya yardımların yapılmasını desteklediklerini ilan ettiklerinden emin olduğunu kaydetti.
Biden yönetimi haftalardır Ukrayna yardımı için ayrılan fonların neredeyse tükendiği mevzusunda ikazlar yapıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, kurultayın senenin kalanını kapsayacak şekilde 10 milyarlarca dolar daha fon sağlamaması durumunda Ekim'in başından itibaren değişik ölçeklerde kargaşalık yaşanacağını öngördü. Sadece McCarthy'yi deviren Temsilciler Meclisi'nin sağcı üyelerinin baskısıyla ülkedeki muharebeye yönelik ek fonlar onaylanmadı. McCarthy'nin görevden alınmasıyla kısa sürede yeni yardımların gönderilme ihtimali büyük seviyede azalmış görünüyor. Yeni bir başkan seçilene kadar mecliste herhangi bir karar verilemeyecek. Bu da en erken gelecek hafta olabilir. Başkanlık görevine seçilen şahıs da McCarthy'ye benzer biçimde baskı altında olacak ve aynı ikilemlerle karşı karşıya duracak. McCarthy koltuğundan itme girişimine öncülük eden Matt Gaetz ve onu destekleyen Marjorie Taylor Greene'e benzer biçimde bazı cumhuriyetçiler Ukrayna'ya daha çok yardım yapılmasına şiddetle karşı çıkıyor. McCarthy'nin yerine gelecek herhangi bir başkanın cumhuriyetçilerin sağ kanadından gelecek bir ayaklanmayla karşı karşıya kalması neredeyse kat'i.
Yeni başkan Ukrayna yardımını sınır finansmanı başlığı altında tutucu önceliklerle beraber paketlemeye çalışabilir. Sadece bu da demokratların meclisteki desteğini tehlikeye atabilir. Green ve Gaetz'e benzer biçimde adlar daha ilişkin bu tür girişimleri reddetti. Bilindiği üzere Amerikan Temsilciler Meclisi'nde aşırı cumhuriyetçiler Washington'un Kiev'e Rusya'ya karşı savaş için yardımların sürmesine sert şekilde karşı olup Amerika'nın Ukrayna'ya yardımların kesilmesini istiyorlar. Aşırı cumhuriyetçi temsilcilerden Marjorie Taylor Greene X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle yazdı. Ukrayna için bir peni bile yok. Ben Amerika'nın vergi dolarlarını yolsuzluk ülkesi Ukrayna'ya göndersin diye meclis başkanlığı için kimseyi desteklemeyeceğim. Amerika sınırını savun. Amerika, Temmuz 2023'te Kongre'den Ukrayna'ya 24 milyar dolar yardım daha onaylamasını istemişti. Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada şimdiki geçici bütçe düzeyini yaklaşık 2 ay daha devam edeceğini duyurdu. Demek ki gelecek 2 ay Amerikan Kongresi'nde Ukrayna'ya daha fazla yardımın onaylanması mümkün olmayacak. Sonuç itibariyle Amerikan Kongresi'nde cumhuriyetçiler ve demokratlardan oluşan temsilcilerin onayı olmadan Washington Ukrayna'ya fon ayıramayacak.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.